Ayrım 123, sayfa 480. Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Muharebesi. 30 Ağustos'taki netice harplerine ve Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi'ne yol açan 29 Ağustos gecesi durumunu, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal hem de tam bu savaşların geçtiği Dumlupınar'da 30 Ağustos 1924'te şöyle anlatmıştır. 29-30 Ağustos gecesi sabaha karşı Garp Cephesi Harekat Şubesi Müdürü Tevfik Bey, parantez içinde Bıyıkoğlu, Bermutat, o saate kadar muhtelif karargahlardan ve her taraftan gelen raporlara göre harita üzerinde tespit ve işaret ettiği vaziyet-i umumiyeyi cephe kumandanı İsmet Paşa'ya göstermiş ve o da derhal Paşa'ya göster emriyle Tevfik Bey'i yanıma göndermişti. Afyonkarahisar Belediye Dairesi'nde bana tahsis edilen odada yatmaktaydım. Beni uyandıran Tevfik Bey'in gösterdiği haritaya baktım. Haritada gördüğüm şey şuydu ki, ordularımız düşmanın mühim kuvvetlerini kuzeyden, güneyden ve batıdan çevirmeye müsait bir vaziyet almış bulunuyorlardı. Şu halde tasavvur ettiğimiz ve azami neticeyi temin edeceğini ümit ettiğimiz vaziyet tahakkuk ediyordu. Derhal Fevzi ve İsmet Paşaları çağırınız dedim. Üçümüz toplandık. Vaziyeti bir defa daha mütalaa ettik ve katiyetle hükmettik ki Türk'ün hakiki kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şaşasıyla doğacaktır. Bu karara göre ordulara saat 6.30'da yeni bir emir ve talimat yazıldı. Fakat durum o kadar mühim, o kadar sürat ve şiddet talep ediyordu ki bu yazılı emirle yetinmek ihtiyada uygun olmazdı. Onun için Fevzi Paşa Hazretlerinden Altıntaş ve güneyinden süvari kol ordumuzun yanına bizzat giderek tasavvurlarımıza göre hareketi tanzim buyurmalarını rica ettim. 4. kol ordu ile de hedef tuttuğumuz düşman kısmı küllisini, parantez içinde büyük kuvvetlerini, güneyden takip eden 1. ordu karargahına bizzat ben gidecektim. İsmet Paşa'nın karargahta kalıp umumi vaziyeti idare etmesini münasip gördüm. 29 Ağustos'ta güneyden Dumlupınar istikametine yürüyen General Trikopis'in kuvvetlerinin, parantez içinde 5 tümen, akşama kadar 4. kol ordumuz tarafından meşgul edildiği daha önce belirtilmişti. Bu durumdan gece yürüyüşüyle kurtulmak kararına varan Trikopis ve kuvvetlerinin, güneş battıktan sonra da 23. tümen tarafından yolları kesilmişti. Dumlupınar kuvvetli mevzilerini tutan General Frangos kuvvetleri ise 1. kolordu tarafından 10 kilometre batıya atıldı. Trikopis belki Gediz istikametine çekilebilirdi ama o istikamette topların, tekerlekli ve motorlu vasıtaların hareketine elverişli olmayan patika yollardan başka geçit vermiyordu. 1. ordu, 1. kolordusu ile General Frangos'un terk ettiği Dumlupınar mevzilerini işgal etti. Garp Cephesi Kumandanlığı 2. ordunun bazı birlikleriyle kuzeyden, parantez içinde 6. kolordu ve 61. tümen, 1. ordunun bazı birlikleriyle de, parantez içinde takviyeli 5. kolordu, güneyden, General Trikopis grubunu kuşatmak istiyordu. Bu sırada süvari kolordusu, arkadaki Kızıltaş Vadisi'ni kapatacaktı. Doğudan yetişmesi gereken bazı birliklerin zaruri gecikmeleriyle, bu muharebe bütün şiddetiyle ancak öğleden sonra gelişebilmiştir. Düşünmeli ki o gün 2. Ordu birlikleri tam 20 kilometrelik bir yürüyüş yaptıktan sonra ancak saat 2'de cepheye varmış ve olağanüstü yorgunluğuna rağmen derhal ateş hattına girmiştir. 1. Ordunun kuvveti 5 tümene çıkarılan 4. kol ordusu o sırada güneyden harekete geçmiş bulunuyordu. 10 kilometrelik bir cephe üzerinde hareketteydi. Netice savaşlarının öğleden sonraya kalması ve hatta gece devam etmesinin doğurduğu bazı durumlara rağmen çemberden süzülebilen bazı düşman kolları daha geride Kızıltaş Deresi'ni daha önce tutmuş ve kapamış olan süvari kol ordusunun ağına düşüyorlardı. O gün bu kesin muharebeyi süvari kol ordusu kumandanı Fahrettin Paşa, parantez içinde Altay, ağır bir sıtma nöbetine tutulduğu için ata binememekle beraber araba üzerinde takip etmiş ve harekette aksaklık olmamıştır. Doğudan ve çok uzaktan gelen bazı tümenleri mecburi gecikmeleri sebebiyle çembere alınan düşmanın arkasında yine de 1 kilometrelik yer açık kalmıştı. Başkumandan bu muharebeyi Zafertepe'den 2. Tümen Karargahı'ndan takip ediyordu. Parantez içinde Dumlupınar Tepesi. Gazi Mustafa Kemal o gün gördüklerini şöyle anlatmaktadır. Efendiler, tıpkı bugün gibi 1338 senesi, parantez içinde 1922, Ağustos'un 30. günü saat 14'te şimdi hep beraber bulunduğumuz bu tepeye, parantez içinde Zafer Tepesi, gelmiştim. Bu üzerinde bulunduğumuz sırtta kahraman 2. fırkamız şu karşı tepelerde muharebeye mecbur edilen düşman asli kuvvetlerine taarruz için yayılarak ilerliyordu. Şu gördüğümüz Çal Köyü alevler içindeydi. Düşman kuvvetlerini tamamıyla sarmak ve düşmanın inatla savunduğu tepelere süngü hücumları ile girerek kat'i netice almak lazımdı. İkinci fırkanın kahraman kumandanı Derviş Bey, parantez içinde paşa, bizzat ileriye atılarak bütün kuvvetleriyle düşman mevzilerine ilerliyordu. Kolordu kumandanı Kemalettin Sami Paşa, güneyden ve batıdan saldırttığı bütün fırkalarına yeniden yeniye hareketlerini hızlandırmak ve şiddetlendirmek için emirler gönderiyordu. İkinci ordunun 16. ve 61. tümenleri de sarma çemberini daraltıyorlardı. Süvari kolordumuzun daha batıdan düşmanın arkasını kesmek üzere olduğu haberini bana bir süvari zabiti getirdi. Arkadaşlar, saatler ilerledikçe gözlerimin önünde gelişen manzara şuydu. Düşman başkumandanının şu karşıki tepede son gayretiyle çırpındığını görür gibi oluyordum. Bütün düşman mevzilerinde büyük bir heyecan vardı. Artık topların ve mitralyözlerin ateşlerinde sanki öldürücü hassa kalmamıştı. Bu ovanın kuzeyinden ve güneyinden birbirlerini takip eden avcı hatlarımızın, gruba yaklaşan güneşin son şualarıyla parlayan süngüleri her an daha ileride görülüyordu. Düşman mevzilerini saran bir daire üstünde mevzi almış olan bataryalarımızın fasılasız ve amansız ateşleri, düşman mevzilerini içinde barınılmaz bir cehennem haline getiriyordu. Güneş batıya yaklaştıkça ateşli, kanlı, ölümlü bir kıyametin kopmak üzere bulunduğu bütün ruhlarda hissolunuyordu. Daha güneş batmadan ikinci fırka Çal köyünün güney tepelerini zapt etti. Batıya doğru çemberi daha da daraltmaya başladı. 5. tümen saat 19'da Küçük Ada Tepe'yi zapt etti. 11. ve 5. tümenler düşmanı cepheden sıkıştırıyorlardı. Düşman Büyük Ada Tepe'ye doğru yığınlar halinde kaçıyordu. Fakat bu yığınlarda kuzeyden 61. ve güneyden 4. kolordu 16. tümenler tarafından kavranıyordu. Bu iki tümen arasındaki 1 kilometrelik açıklık kapatılamadığı için buradan General Trikopis 8.000 kadar kuvvetini o gün için kaçırabildi. Ama düşmanın büyük kısmı ada tepelerde imha edildi. Muvakkaten çemberden kaçan düşmanların içinde General Trikopis de vardı. Trikopis hatıralarında şunları yazmıştır. Erzak bitmiş bulunuyordu. Piyade cephanesi noksanlı hissediliyordu. 9. tümenin cephanesi tamamen bitmişti. Hiçbir tümen ve kolordunun telsiz telgrafları işlemiyordu. Bu arada Trikopis, Dumlupınar sırtlarından atılan General Frangos grubu ile de bağlantısının kaybolduğunu, hatta o grubun nerede olduğunu dahi bilmediklerini kaydeder. Trikopis'e verilen vazife artık İzmir'e kadar ve adım adım müdafaa ederek çekilmekti. Nihayet Trikopis, Banaz istikametinde gerilemeye karar verir. Fakat derhal topçu ve piyade hücumlarına uğrar. Muharebeyi kabule mecbur olur. Trikopis'e göre, uzun yürüyüş derinliği vücuda getiren ordu ve kolorduya bağlı birliklerde düşman, parantez içinde yani Türkler, müthiş tahribat yapıyordu. O sırada Trikopis, Dumlupınar şimalinde Albay Plastras, parantez içinde müstakbel diktatör, kuvvetlerinin bulunduğunu haber aldığını, fakat yukarıda saydığı sebeplerle güneye, Banaz istikametine çekilmeye karar verdiğini yazar. Fakat az sonra onları Banaz istikametine götürecek yolda Türkler tarafından kesilmiştir. Panik başlamak üzereydi. Türk topçusu çok ağır zayiat verdiriyordu. Kendi kuvvetlerinin ise cephanesi tükenmiş gibiydi. İşte ondan sonra ve tam akşam üzeri Trikopis'in hatıralarında anlattığı gibi derin bir vadide büyük bir karışıklık meydana gelmiş ve başlayan panik bütün birliklere sirayet etmişti. Hulasa Trikopis kendisini boyuna muharebelere mecbur eden Türk kuvvetlerinden yakasını kurtaramamıştı. Eğer daha önce ve Türk süvarisinin daha el çabukluğu yaparak kapattığı Kızıltaş boğazını tutarak dayanabilseydi, vaziyetini kurtarabileceği askeri yazarlar tarafından belirtilir. Fakat buna muvaffak olamamıştı. Türklerin özellikle 29 Ağustos'tan beri mecbur ettiği iki günlü muharebelerde vakit, cephane, malzeme ve insan kaybetmişti. Çünkü zaten Kızıltaş Vadisi önceden çok daha gerilerden Türk süvarileri tarafından tutulmuştu. Trikopis'in o sıralardaki kuvvetinin kendi raporunda bildirdiğine göre 15.000, Türk kurmayına göre 10 ila 25.000 olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki Trikopis'in son demde kaçırdığını bildiğimiz 8.000 kişilik kuvveti de bir taraftan süvarilerimizin Gediz yolunu kesmeleri, diğer taraftan 1. kolordumuzun Uşak istikametinde ilerlemesi sonucunda zaten kurtulamamıştır. Başkumandanlık muharebesi Gazi'nin Afyonkarahisar Belediyesi'ndeki karargahında ve sabaha karşı kendisine getirilen haritalarda gördüğü vaziyet üzerine, kendisiyle İsmet ve Feyzi Paşaların müşterek incelemelerinden sonra verdiği emir ve alınan tertiplerle 30 Ağustos 1922 günü ancak saat 14'te başlayabilmişti. İşin asıl mucizesi o sabah o bölgede bulunmayan büyük kuvvetleri Aynı gün ve bazen çok uzun, yorucu yürüyüşlerden sonra muharebe meydanına toplayabilmesidir. Çünkü bu emirler verilirken asıl büyük muharebenin cereyan edeceği taraflarda ancak ve yalnız 23. tümen bulunuyordu. Gerçi düşmanın bir çember içine girmekte olduğu seziliyordu. Ama 30 Ağustos Başkumandanlık Muharebesi, münhasıran o gece sabaha karşı elde edilen bilgilere göre ve hemen aynı gün için tertiplenmiştir. Şu halde Başkumandanlık Muharebesi, ondan önce ve bu neticeyi hazırlayan, gayet iyi hazırlanan stratejik hareketlerin 30 Ağustos'ta sabaha karşı beliren duruma göre derhal ve tam yerinde verilen bir kararın şiddet ve süratle tatbikinin bir eseridir. O sıralarda orada bulunan 25. tümenin mevcudiyeti ise bu planın daha sabahtan başlayan işgal muharebeleri ile tatbikinde kesin bir rol oynamıştır. İşte bu şartlar içinde 8. Piyade ve 3. Süvari tümeninin aynı günde ve en kısa bir zamanda aynı sahaya toplanabilmeleri sırasında gösterdikleri eşi az görülmüş manzara ve yürüyüş kabiliyeti ve bu arada başkumandan ve erkan-ı harbiye reisinin, parantez içinde Feyzi Paşa, ileri kumanda mevkilerinde yer almaları, Garp Cephesi Kumandanlığı'nın işleyişindeki intizam, bu zaferin sağlanmasındaki diğer etkili şartları teşkil ederler. Gerçi bu arada ve bir kısım kuvvetlerin uzaklardan gelip ancak akşama doğru muharebeye yetişebilmeleri yüzünden Yunanlılar bazı imkanlar sağladılar. 5. Yunan tümeninin bir kısmı ile 9. tümen kumandanı Albay Gordikos müfrezesi gece de Trikopis idaresinde 7-8 bin kişilik bir kuvveti arkada 1 kilometre genişliğindeki gedikten geçirmeye muvaffak olmuşlardı. Fakat Trikopis'te çekilen kuvvetlerin bir kısmı, parantez içinde 4. tümen kumandanı Dimaras, 12. tümen kumandanı Kalidopoulos idaresindeki 2000 kişiye yakın kuvvet, 6 Eylül'de ve Trikopis'in yanında kalan 5-6 bin kişilik kuvvette 2 Eylül'de ele geçirildiler. Bu başarıda Süvari Kol Ordusu'nun kuşatıcılık kudretiyle 1. Kol Ordu ön planda rol oynamışlardır. Başkumandanlık Muharebesi'nin önemi bir kilit noktasında ve seri bir kararla bir darbe hareketinin bütün Yunan cephesinde son ve kesin neticeyi sağlayan bir muzafferiyet oluşumdadır. Nitekim Dumlupınar Muharebesi'nden sonra Yunan cephesinde esaslı, sonuçları etkin bir muharebe olmamıştır. Dumlupınar'dan sonra düşman ordusunun arta kalan kuvvetleri tamamen çözülmüştür. Kısmen Bursa Kapıdağı istikametine, kısmen İzmir'e doğru her türlü manevi kuvvetleri kaybolmuş ve ancak tahrip, yangın çıkarma ve cinayetler işleme enstenkleri harekete getirerek çekilmişlerdir. Menderes cephesindeki kuvvetler de Ege Denizi ve İzmir üzerine yüz geri ederek bütün bu kuvvetlerden ve Türk ordusunun amansız takiplerinden kurtulabilenler perişan bir şekilde Türk topraklarından denize açılabilmişlerdir. 31 Ağustos sabahı düşman, muharebe meydanını artık Muzaffer Ordu'nun silahlarına terk etmişti.